Ayrım 13, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 138. Serin bir Mayıs günüydü ama şehrin sokakları kalabalıktı. Binlerce şehirli güzel kıyafetler içerisinde ellerinde çiçekler ve dallar olduğu halde şehrin kapılarından dışarı akıyordu. Söylendiğine göre insanlar İmparator 2. Friedrich ile evlenmeden önce şehirde bir süre kalacak olan İngiliz Isabella'yı görmeye geliyorlardı. Köln başpiskoposu kendisine evleneceği yer olan Worms'a kadar eşlik etmişti. Şehir adına ne büyük onurdu ki başpiskopos kendisini 6 hafta boyunca Köln'de kalmaya ikna edebilmişti. Vatandaşlar coşku içerisindeydi. Isabella Köln'deydi. İmparatorun gelininin güneşten bile daha göz kamaştırıcı ve sabah çiğinden bile daha saf olduğu söyleniyordu. Saint Geraint başrahibi Arnold burada kalacağı süre içerisinde kendisini evinde ağırlamaktan dolayı büyük şeref duyacak ve onu hediyelere boğacaktı. Gururunu ancak boş boğazlığının geçebileceği Arnold bunu herkese yaymaktan da geri kalmamıştı. Böbürlenmesi artık o hale gelmişti ki başpiskopos kendisinden bu imtiyazı almayı düşünmeye başlamış ve ancak bu sayede biraz durulan Arnold tıpkı diğer şehir sakinleri gibi Isabella'nın gelişini sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Jakob'un annesi de Isabella'nın şehre girişini görebilmek için köye daha geç dönmeye karar verdi. Keyfi yerindeydi ve gülüyordu. Genelde hep kederli olan gözlerinde birden bir canlılık belirdi. Kalabalığı yararak ilerleyip nihayet ön sıralarda kendilerine bir yer buldular. Jakob insanların böyle kendisinden geçmesine neden olan şaheseri çok merak etmişti. Eşi olmayan Isabella'yı. Ve kadın göründü. Gerçekten de şaheserdi. Hayal gücü olan bir şahıs ipek kıyafetler giymiş atlar tarafından çekilen, karada yürüyen gemiler şeklinde yapmıştı arabaları. İçlerinde keşişler, keman, arp, laterna, flüt gibi müzik aletleri çalıyorlardı. Onlara cıvıl cıvıl süslenmiş atlarının üzerindeki zırhlı askerler ve saçlarında beyaz zambaklar ve ellerinde çiçek demetleri gelinin önünde dans eden çocuklar eşlik ediyordu. En sonunda Isabella da göründü. Muhteşem bir yelesi ve kuyruğu olan demir kır bir ata binmişti. Peşinden başpiskopos ile şansölye Petrus de Vinea geliyorlardı. Saçlarında taçlar olan, göğüslerinde kartal sembolü bulunan, altın renkli gömlek ve eflatun çoraplar giyen dört genç güzel prensesi, püskül ve fiyonklarla süslenmiş bir gölgelikle güneşten koruyorlardı. Bu ikinci göğün altında sanki başka bir dünyadanmış gibi gizemli halde duran peçeli kadın, Meryem Ana'ya diğer tüm kadınlardan daha çok benziyordu. Hatta onu bile gölgede bırakacak güzellikteydi. Öyle ki kalabalık neredeyse sapkınca bir coşkuyla kendinden geçerek dizlerinin üzerine çökmüş ve bazıları gerçekle şeytanın vesveselerini ayıran çizgiyi unutarak dua etmeye başlamıştı. Balkonlarda duran soylu kadınlar da, ki kiminin peçeleri yoktu, güzeldi ama hiçbiri onun güzelliğine yakın bile değildi. Bu yüzden kendi kibirleri onlara işkence ediyor, kıskançlıklarını mütevazı ama sahte hürmetleriyle gizlemeye çalışıyor, haset ve belirsizlik onları kahrediyor, derhal yüzünü görmek istiyorlardı. Bu İngiliz azizesinin, prensesinin, leydisinin, sürtüğünün, orospusunun, kahredici meleğinin yüzünü görmeliydiler. Yüzünü, yüzünü, yüzünü! Tüm kalabalık onu görmek için kendinden geçerken Isabella küçük beyaz ellerini kaldırdı ve basit bir hareketle şapkasını ve peçesini çıkardı ve gizem çözüldü. Jakob Tanrı'nın varlığına o an iman etmişti. Tüm küçük vücuduyla hissetmişti bunu. Gerçek güzelliğe karşı duyduğu aşk ve hayranlıkla dolmuş, sanki Kadir-i Mutlak Tanrı'nın bir rahmeti olarak kurak gönlü yaşarmıştı. Kalbinin attığını ve yüzüne ateş bastığını hissedebiliyordu. Ancak aşık bir çocuğun hissedebileceği bir coşku kaplamıştı yüreğini. Ağızları hayranlıktan açık halde öylece durdular. Jakob'un annesi şehre arabasıyla geldikleri kahyanın adamını unutmuştu. Ve saatler sonra adamı aradıklarında çoktan gitmiş olduğunu gördüler. Yürümek zorunda kalmışlardı. Küçük Jakob için bu çok uzun bir yolculuktu ve daha fazla dayanamayıp gece vakti bir meşe ağacının altında uyuyakalmıştı. Kalbi Isabella'yla ve nihayetinde gerçekten de insanları seven bir tanrının var olduğu umuduyla dolmuştu. Çiftliğe ancak sonraki gün öğleden sonra varabildiler. Babası annesini bayılana kadar dövdü. ''Ne halt ettiğini zannediyorsun?'' diye bağırmıştı ona. ''Bu kadar zaman dışarılarda gezerek...'' Kadın cevap veremedi. Ne bu dünyada ne de gelecekteki bir dünyada kadının şahit olduklarını anlatabileceği kelimeler yoktu. Birkaç gün geçti, Jakob'un annesi öldü. Yüzünde gülümseme olmadan can vermişti ve Jakob'un babası da yüzünde hiçbir ifade olmadan orada öylece durmuştu. O günden itibaren çiftlikteki yaşamın cehennemden farkı kalmamıştı. Sonraki yıl Humma, Jakob'un kardeşlerinden birkaçını daha aldı. En küçüklerinin akıbeti ise hepsininkinden fena olmuştu. Ateşin üzerindeki kabın sapı kopmuş ve yere dökülen sıcak su küçük çocuğun bulunduğu oyuğa dolmuştu. Bu sefer rahip gelmedi. Önemli bir işi olduğuna dair haber göndererek eğer fırsat bulabilirse sonraki dolunayda gelebileceğini söylemişti. Jakob'un babası o kadar beklemedi ve evin arkasında küçük bir mezar kazıldı. Adam bu olaydan sonra başka kimseyle ne konuştu ne de ilgilendi. Jakob diğer çocukların babasından kem gözlü diye bahsettiklerini duymuştu ve rivayete göre kendi sürülerine katmak için birkaç kişiyi de domuza çevirmişti. Artık Jakob'a da şüpheyle bakmaya başlamışlardı. Kızıl saçları iyi bir Hristiyan olmadığının alametiydi. Onu taşlamaya başladılar. Oysa kendisine neden böyle davranıldığına dair hiçbir fikri yoktu. Bir gün oradan geçen bir kalfa Köln'den son haberleri de beraberinde getirerek kapılarının eşiğinde belirdi. Geceyi geçirecek bir yer arıyordu. Diğerlerinden tümüyle uzak olduğu için mi, yoksa kara büyüyle uğraştığı düşünüldüğünden, her geçen gün hayatından duyduğu endişe arttığı için midir bilinmez, babası kalfanın evlerinde birkaç gün kalmasına izin verdi. Yatacak bir yer ve kara ve bayat köylü ekmeği karşılığında adam onlara sürekli olarak dış dünyada neler olup bittiğini anlattı. Ve babası da sessizce sadece arada bir başını sallayarak tüm anlatılanları dinledi. Jakob da dinliyordu, nefesini tutmuştu ve gözleri heyecanla parlıyordu. Karanlık oda bir anda yabancı kişi ve olaylarla hayat bulmuştu sanki. Söylediklerinin büyük bölümünü anlamasa da büyük bir iştahla adamın ağzından çıkan her kelimeyi ezberledi. Bir kez daha içinde bulunan her şeyin son derece karmaşık olduğu, yabancı ve heyecan verici bir dünyayla tanışma tutkusu kapladı içini. Eski başpiskoposun öldüğünü ve yerine Hochstadenli Konrad'ın geçtiğini bu sayede öğrendiler. Bu adamla ilgili pek çok akıl almaz hikaye mevcuttu. Eğer misafirleri gerçeği anlatıyorsa bu Konrad denen adam habis, gaddar ve tehlikeliydi ve her şeye kaza süsü verme konusunda da çok yetenekliydi. Başpiskopos seçilmesinden önce Santa Maria ad Gradus'un yöneticisiydi. Dipnot, Köln Katedrali'nin doğusunda kalan eski bir kilise, 1817 yılında çevre düzenlemesi faaliyetleri kapsamında yıkıldı. Bir noktada onun yeteneklerine sahip birisi için bu makamın yetersiz olduğunu düşünmüş olacak ki kendisini katedral meclisinin başkanlığına atamıştı. O görevi yapan biri olmasına rağmen. Eski başkana evini en kısa sürede boşaltmasını söylese de adam bunu yapmayı reddetmişti. Konrad durumu eski başkanın aforoz edilmesini sağlayarak bir sonuca kavuşturmayı tercih etti. Bu tam bir skandaldı. Tüm şehir ayağa kalkmıştı. Kaçınılmaz olan gerçekleşti. Konrad hesap vermesi için Vatikan'a çağrıldı. Ama Konrad bu çağrıyı dikkate almadı. Tepki gelmekte gecikmedi. Papa'nın temsilcisi Köln'e geldi ve eski başkan görevine iade edildi. Ama kendisi Konrad'ın nahoş görünümlü adamlarının elinde bulunan katedrale girmeye cesaret edememişti. Ki bu durum onun kendi otoritesini tanımayan, herkese muhalefet etmekten çekinmeyeceği mesajını veriyordu. Bunun üzerine başkan Papa'nın vekillerine bir mesaj göndererek Konrad direnmekten vazgeçip Santa Maria ad Gradus olarak da bilinen şer yatağına döndükten sonra ancak durumun normale dönebileceğini bildirdi. Ortalık karıştı. Öfkeden kuduran Konrad Papa'nın vekillerini saçlarından tutup katedralden dışarı sürükledi. Ardından yanına adamlarını toplayarak başkanın evine gitti. Orada ne varsa talan edilirken dehşete düşen adam da hapse tıkıldı. Papa bıçağın kemiğe dayandığına karar verdi. Cemaatten birisi Kutsal Roma Kilisesi'nin ve onun en önde gelen hizmetkarlarından birisinin otoritesine meydan okuyordu. Konrad'ın aforoz edilmesi çok sürmedi, karar açıklandı ve olaylar beklendiğinin tam aksine gelişmemiş olsaydı Konrad'ın akıbeti hiç de hayırlı olmayacaktı. Nasıl olduysa Konrad başpiskopos seçildi. Eğer zamanı olsa Konrad bile bu olanlara gülerdi herhalde. Tüm mütevazılığı ve nezaketiyle başkanı hapisten çıkardı, gönlünü aldı ve özür diledi. Tartışmanın kaynağı neydi ki? Katedral meclisinin başkanı mı kim olacaktı? Yaşlı adam bir anda tekrar kendisini meclis başkanı olarak buldu. Kısacası Köln'ün Necip vatandaşlarının başpiskoposu Zorba'nın önde gideniydi. Ama Konrad aptal değildi. Vatandaşların geçmişte birkaç kez konuyla ilgili fikirlerini açıkça ortaya koyduklarını biliyordu. 200 yıl önce Başpiskopos Anno misafiri Münster Piskoposu için bir gemiye el koyduğundan dolayı görevden alınmıştı. Geminin adı İsa Mesih idi ve Piskopos keten ve peynirler içinde yolculuk etmesin diye de yükü Ren nehrine dökülmüştü. Bunun neticesinde Anno tıpkı bir fare gibi tünelleri kullanarak kaçmak zorunda kalmıştı. Çünkü eğer vatandaşların eline geçse öldürülecekti. Heisenberg de Philip de şehirden ayrıldığında hemen arkasından bir surun inşa edilmeye başlandığını görmüştü. Sur sahibi olmak iyi fikirdi ama bu herifler önce bir danışsa fena olmaz mıydı? Son olarak da Berkeley Engelbert, kendi yeğeni tarafından sırtından bıçaklanmıştı. Yeğeninin Köln'de olmadığı doğruydu ama bunun konuyla bir ilgisi yoktu. Engelbert şehrin yöneticisiydi ve bu yüzden öldürülmüştü. Köln'ün vatandaşlarının eline kan bulaşmıştı, kutsal kan. Ya Konrad'ın selefine ne demeli? Borca batmıştı, batacaktı tabii ki. Şeytana karşı savaşırken paranın ne önemi vardı? Köln'ün tacirleri neden paralarını geri alabilme konusunda bu kadar ısrar ediyorlardı ki? Sanki başpiskopos sıradan birisiydi. Yetmezmiş gibi bir de papaya onun Alman şövalyelerinin karılarıyla zina yaptığını ve parasını da ziyafetlerde ve seks alemlerinde çarçur ettiğini ihbar etmişlerdi. Küstah, nankör, ayak takımı. Bir yandan da şehir krallığın en önemli ticaret merkezlerindendi ve özgür bir katedral şehri olmanın askerlik görevi ve para basma gibi ayrıcalıklarını yaşıyordu. Bu şehrin düşmanı olmak ancak sıkıntıya yol açardı. Haklarını tanımak daha akıllıca olurdu. En azından şimdilik. Kalfa ayrıca Köln halkının Konrad'a güvenmediğini de söylüyordu. Herkes yeni başpiskoposun kurnazlığını ancak vicdansızlığının gölgede bırakabileceğini biliyordu. Şimdilik kuzu rolüne bürünmüştü. Fakat şehir halkının gözünde o her şey olabilirdi. Ama masum bir kuzu asla. Gerçekte ne olduğunun er geç ortaya çıkacağına şüphe yoktu. Konrad işinin ehliydi. Yine de şu an için kimsenin bir şikayeti yoktu. Aksine iki birahane daha açmıştı. Eski pazar meydanındaki Medahuis ve Foller sokağındaki Middes. Bu da daha fazla bira vergisi demekti ama bolca içkileri olduğu müddetçe Köln sakinleri vergiyi fazla kafalarına takmazlardı. 1225 yılında zamanın başpiskoposu Engelbert'in kısa süre içinde olsa bira yapımını yasakladığının yürek titreten anısı henüz hafızalarından silinmemişti. Kalfa Medehuis'a gitmişti ve damak tadına uygun olduğunu görmüştü. Birayı öve öve bitirememiş, her köpüğüne ayrı metiye düzmüştü. bir şeyi içmenin etkisini, ki kendisinin bu konuda bir fikri yoktu, öyle bir anlatıyordu ki Yakup kendisini çok sıradan hissetmişti. Dinledikçe merakı da o oranda arttı. Kalfanın ağzından dökülen her sözcükle ve iştahla ağzına tıktığı her ekmek dilimiyle Yakup'un hayalleri bulunduğu çiftlikten ve babasından biraz daha şehre doğru kaydı. Katedral Meclisi Başkanı, Papa Elçisi ya da Başpiskoposun ne demek olduğunu bilmiyor olsa da, Isabella'nın saf ve beyaz yüzü ve Köln'e geçirdiği o gün hala hafızasından silinmemişti ve şehir şu anda her zamankinden daha fazla annesinin hala yaşamını aydınlatan, sıcak gülümsemesinin eşiğinde anlattığı gerçek hayata yakın gözüküyordu ona. Babası Köln'e küfre bastı, başka da bir şey demedi. Kalfa gitti ve Yakup tekrar tarladaki işine döndü. Bir kardeşi daha ölünce geriye sadece o ve ağabeyi kaldı. Babaları onları eşek gibi çalıştırıyordu. Haftalar acı verici bir yavaşlıkla geçti gitti. Her geçen gün bir diğerinin aynısıydı. Yaz geldi, hala Isabella'nın yüzünü görüyor ve hala Köln'ün çağrısını işitiyordu. Kara sevdaya tutulmuştu ve farklı bir dünya burnunda tütüyordu. Çok sıcak ve bunaltıcı bir gecede sessizce saman yatağından kalktı, bir somun ekmek aldı, dışarı çıktı ve küçük evleri görünmez oluncaya kadar tarlaları boyunca yürüdü. Sonra da koşmaya başladı. Bir süre sonra nefesi tükendi. Katedral mülkü çok gerilerde kalmıştı, güneş ufukta doğmak üzereydi. Ekmeğinden bir lokma ısırdı ve biraz uzanmaya karar verdi. Sonrasında da çayırın ortasında uyuyakaldı. Onu uyandıran arıların vızıltısı oldu. Sıçradı ve gözlerini ovuşturdu. Başta nerede olduğunu ya da oraya nasıl geldiğini anlayamadı. Güneş tepedeydi. Etrafta insan yerleşimine dair bir işaret yoktu. Sadece rüzgarda savrulan otlarıyla geniş bir çayır, biraz ileride bir orman başlıyordu. Sonra hatırladı, kaçmıştı. Birden kendisine aciz ve perişan hissetti. Başını kaldırmaya bile cesaret edemiyordu. Tanrı'nın onun hakkında ölüm kararını verdiği düşüncesi yerleşti aklına. ''Babanı, kardeşini, çiftliğini, her şeyini terk ettin.'' dedi ona Tanrı. ''Sen korkak ve hainsin Yakup. Yaşamayı hak etmiyorsun. Tövbe et. Geri dön.'' Bir an için tereddüt etti. Isabella, göğsündeki kalp gibi hayat doluydu. Sonra ekmekten geriye ne kalmışsa aldı, kederli bir halde arkasını döndü ve geldiği yöne doğru yürümeye zorladı kendisini. Biraz ortalıkta dolandıktan sonra çiftliğe giden yola denk geldi. Bayağı bir yol teptiğinin farkına o zaman vardı ve bacaklarının onu taşıyabildiği son hızla koştu. Korku içerisinde ama hak ettiği cezayı bir erkek gibi göğüslemeye hazır halde babasının kiraladığı arazinin etrafını çevreleyen çite vardığında akşam olmak üzereydi. Evleri buradan görülebiliyordu ve korkusuna rağmen geri döndüğü için mutluydu. Bir mazeret düşündü. Belki de en iyisi doğruyu söylemekti. Babası onu öldürecek değildi ya, nihayetinde tarlada çalıştıracak adama ihtiyacı vardı. Belki sadece onu bir gün aç bırakmakla yetinirdi ki bu da onu öldürmezdi. Belki de sıra kardeşinde olmasına rağmen domuz sürüsünü gütme görevi ona verilirdi. Buna da katlanabilirdi. Ya da belki de tüm neşesi birden uçup gitti. İleriden evinin bulunduğu yerden kara dumanlar gökyüzüne yükseliyordu. Başta babasının eski püsküleri yakmakta olduğunu düşündü. Gerçekten de büyük bir ateş yakmış olmalıydı, çok büyük. Bu kadar büyük bir ateş yakmasının nedeni ne olabilirdi ki? Aklına hiçbir şey gelmiyordu, tekrar baktı. Evleri kaybolmuştu. Yakup bu manzara karşısında donup kalmıştı, nefes bile alamıyordu. Aklı ona orada bir ev olması gerektiğini söylüyor ve gerçekliğin hemen önceki ve onun bildiği haline dönmesini istiyordu. Dumanlar yükselmeye devam etti. Ekmek Yakup'un elinden düştü, bir çığlık atıp kollarını sallayarak deli gibi koşmaya başladı. Evinden geriye kalmış olan enkazı koyu dumanlar arasında rahatça görebilecek mesafeye gelene kadar koştu. Gözleri yanıyordu. Aklı başta gerçeği bir türlü idrak edemese de yavaş yavaş kabullenmeye başlamıştı. Daha da yaklaştı. Biraz daha, bir adım daha ve gördü. Gördü. Ne diye sordu Rihmodis usulca. Yakup boşluğa baktı, zamanda geri gitmiş gibi hissediyordu. Kendisini zorlayarak tekrar şimdiki zamana geldi. Evet, ne dedi Jasper Rodenkirchen öne doğru eğilerek? Gördüğün neydi? Jakob cevap vermedi. Hiçbir şey dedi sonunda. Hiçbir şey mi? Ne demek hiçbir şey dedi Goddard, aldığı cevap onu ikna etmemişti. Jakob omuz silkti. Hiçbir şey, ortada hiçbir şey yoktu. Sadece yanmış ahşap ve tüten kömür parçaları. Sonra ne yaptın? En başta yapmaya niyetli olduğum şeyi. Köln'e geldim. Ya baban, ya kardeşin, onlara... Jasper sözünü kesti. Bir dakika, sanırım genç dostumuz buraya tüm hayat hikayesini anlatmaya gelmemiştir. Yine de heyecanla dinlediğimi itiraf etmeliyim. 13. ayrımın sonu. Sayfa 146.